Ayrım 32, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 293. 7. Bölüm, hep aynı adamlar, hep aynı şirketler. Tespit 1, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in şu sözleri çok tartışıldı. Fransız ihtilali ile birlikte insanlık başka bir arayış içine girdi. Dinlerin dışında daha seküler bir dünya kurmayı tasarladı. Fakat sekülerizm dinlerden kaynaklanan şiddeti de geride bırakarak dünyayı topyekun bir savaşın içine soktu. Dipnot 14 Aralık 2015. Başkan Görmez geçen yılda Vatan Gazetesi'nden Ruşen Çakır'a konuşmuştu. IŞİD gibi hareketleri salt dinle ve dini anlayışlarla izah edemeyiz. Bugün bu hareketlere katılan herkes modern eğitim kurumlarından gelmektedir. Bu eğitimin var ettiği zihinlerde özellikle modern düşüncenin temelini teşkil eden pozitivist anlayışlar ister istemez etkin olmuştur. Bugünkü şiddet eylemlerinin kaynağı İslam'dan ziyade İslam'ı algılamanın modern düşünce kalıplarıyla birleşmesinden gelmektedir. Çağdaş ideolojilerden ve hak arama yöntemi olarak silahı ve şiddeti esas alan hareketlerden etkilenmişlerdir. Dipnot 8 Aralık 2014. Bu sözleri sarf eden aynı zamanda bir ilahiyat profesörü. Sormak lazım, Fransız devriminden önce insanlık şiddet yoluyla arayışlara girmedi mi? Çok gerilere gitmeyeyim. Vehhabiliği nasıl değerlendireceğiz? Hindistan'daki Şah Veliyullah hareketi bir modernizmden etkilenmişti. Batı Afrika'daki Fulanilik'in kaynağı pozitivizm miydi? Sudan'daki Mehdilik hareketi materyalizmden mi etkilenmişti? Bunların referansları Voltaire ya da Comte miydi? Yoksa İmam-ı Rabbani Marx mı etkilemişti? Demek bunları hümanizm ortaya çıkardı, öyle mi? Görmez efendi, siz ne diyorsunuz? İslam dünyası tam 13 asırdır birbiriyle savaşıyor. Batıyı sorunların kaynağı görmekten vazgeçiniz artık. Çünkü bu şiddet hareketlerinin referans kaynaklarını siz çok iyi biliyorsunuz. Açıp Ahmet bin Hanbel'i 780-855 bir daha okuyunuz. Vehhabilik ya da IŞİD'in nereden doğduğunu anımsarsınız. Tespit 2. Adı Yücel Barakazi. Bingöl'de AKP'den belediye başkanı seçildi. Belediye başkan yardımcılığına ve belediye başkan vekilliğine kadın getirmeyi düşünmediğini açıkladı. Dinen sakıncalıymış. Semra bint Nüheyk el-Esediye kim? Bildiğini sanmam. Hazreti Muhammed döneminde Medine'de muhtesip yani denetleyici olarak görev yaptı. Çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen Ümmü yani Bayan Semra belinde kırbaç taşıyordu. Kurallara uymayanları, haksızlık hırsızlık yapanları kırbaçla kadın erkek demeden dövüyordu. Demek ki Hazreti Muhammed döneminde bir kadın kendi kararını alıp kendisi uygulayabildi. Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyor? Kadın çalışamaz ya da yönetici olamaz diye. Yok. Özbekistanlı Buhari'nin yazdığı bir hadisten ne fırtınalar koparılıyor. Güya İran Kisra'sı yani kralı Şireveyh tahtını Buran adındaki kızına verince Hazreti Muhammed mukadderatını bir kadının eline veren millet felah bulmaz diye buyurmuştu. Hazreti Muhammed devrinde Müslüman kadın hayatın içindeydi. Çalışma, ticaret, siyaset ve savaşta erkeklerin yanı başındaydı. Hazreti Muhammed döneminde erkeklerle tartışabilen, onların yanlışlarını çekinmeden söyleyen, yol gösteren kadınlar vardı. Hazreti Muhammed'in kadınlarla istişare ettiğini Kuteybe bin Müslim kaydetmektedir. Örneğin Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'nın evinde Esma bint Umeys ile tartıştığı ve Hazreti Muhammed'in Ümmü Esma'ya hak verdiği bilinir. Keza İbn Sa'd Hazreti Muhammed'in eşi Seleme'nin kadın konusunda Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile tartıştığını yazdı. Kadın hakları konusunda Ayşe ile Seleme'nin katkıları göz ardı edilebilir mi? Siyasi tutukluların affı için aracılık yapan kadınların isteklerini Hazreti Muhammed yerine getirmedi mi? Hazreti Muhammed'in ilk eşi Hatice ticaretle uğraşmadı mı? Mekke'nin en zengin tüccarlarından biri değil miydi? Hazreti Muhammed, Hazreti Hatice'nin üçüncü eşiydi. Medine'de Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yapan Müslüman kadınlar yok muydu? Hazreti Muhammed'in eşlerinden Zeynep'in ayakkabı yapıp pazarda sattığı bilinmiyor mu? Dericilik yapan Ümmü Rayta'nın zanaatımdan elde ettiğim ürünleri satıyorum bu sevap mıdır diye sorması üzerine Hazreti Muhammed elbette sevaptır yanıtını vermedi mi? Ümmü Mübeşşir'in kendisine ait hurma bahçesi vardı. Ümmü Zafer ve Ümmü Umara gibi Müslüman kadın kuaförler erkeklerin bile saçlarını kesiyorlardı. Ümmü Muleyke ve Ümmü Esma güzel kokular satan ilk Müslüman parfümcüler değil miydi? Hazreti Muhammed savaşta istihbarat için kadınları görevlendirmedi mi? Uhud savaşında Hazreti Muhammed'in halası Safiye gibi 14 Müslüman kadın görev yapmadı mı? Süt teyzesi Ümmü Süleym hamileyken katılmadı mı Huneyn savaşına? Akabe'de Nesibe, Ümmü Ümare kocası ve iki oğluyla savaşmadı mı? Omzundan yaralanmadı mı? İyileşip Uhud savaşına katılıp bu kez vücuduna 12 yara almadı mı? Hangisini yazayım? Ümmü Esma Yermük Savaşı'nda, Ümmü Hansa Kadisiye Savaşı'nda savaştı. Hazreti Muhammed'in süt halası Ümmü Hıram Kıbrıs'a çıkarma yapan İslam ordusu içindeydi, şehit düştü. Müslüman kadınlar İslam hukuku gereği savaş ganimetlerinden pay da aldılar. Hazreti Muhammed Hayber'de savaşan Kuaybe, Sahle, Ümeyye gibi 20 kadına Beynu Nezar Kalesi ganimetlerini erkeklerle eşit paylaştırdı. Esma bint Umeys doktorluk yapmadı mı? Habeşistan'dan öğrendiği ilaçları Hazreti Muhammed'e vererek iyileştirdiği bilinmez mi? Peygamberin öldüğünü muayene ettikten sonra ilk açıklayan o değil miydi? İslam'da kadın düşmanlığı nereden çıktı? Dinciler kadınları neden ikinci sınıf varlıklar olarak görüyor? Şurası bir gerçek. Kadınlar bedevi kültürünün cahiliye dönemi uygulamalarına maruz kaldı ve ikinci sınıf insan yapıldı. İslam kadın konusunda nettir. Kadın özgür iradesini kullanarak istediğini yapar ve yaptıklarının iyiliği de kötülüğü de kendisine aittir. Kadın istemezse kimseyle evlendiremezsiniz bile. Ama dinciler bunları duymak istemiyor. Öyle ya, bu gerçekleri ısrarla yazan söyleyen ilahiyatçı doçent doktor Bahriye Üçok'u katlettiler. Hurafe ile mücadele şarttır. Çünkü hurafe dinden derindir. Cahiliye döneminin bedevi geleneklerini İslam sanıyorlar. Bir şehir medeniyeti olan İslam'ı köylülük Müslümanlığına indirgiyorlar. Böylece Orta Çağ'ı yıkmış İslam'ı Orta Çağ karanlığına çekiyorlar. Tespit 3. İki Dersim'de iki Zaza. Biri Elazığlı Selahaddin Demirtaş, diğeri Tunceli Tarnoti Ovacık Karaballı aşiretinden Çermu'nun torunu İsmail. Demirtaş'ın Ankara'da ellerde Türk bayrağıyla yapılacak teröre hayır kardeşliği evet yürüyüşüne ilişkin halkı tahrik edecek işlerden herkes kaçınmalıdır sözleri tepkiyle karşılandı. Türk bayraklı kardeşlik mitingi halkı niye tahrik etsin? Asıl mesele Türk bayrağına tahammülsüzlük yorumları yapıldı. Şimdi buraya bir virgül koyalım, bu konuya döneceğim. Gelelim Dersimli İsmail'e. Yıl 1919, İzmir'in Yunanlar tarafından işgali ABD'de bulunan Rumlar tarafından gösterilerle kutlandı. Bu arada kimi Rumlar taşkınlık yaparak Türk bayrağına hakaret etmeye ve yakıp yırtmaya başladı. Dersimli Çermu'nun torunu İsmail belindeki silahına davranıp Türk bayrağını ayakları altına alan 7 Rum'u öldürdü, ikisini yaraladı. Amerikan polisinin elinden kurtulup Meksika'ya kaçmayı da başardı. Dipnot, tarihimizde örnekleri çoktur. Osman Nevres, namı diğer Hasan Tahsin. Tanırsınız, işgalci Yunan'a İzmir'de ilk kurşunu atan yurtsever, yıl 1911, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilimler öğrencisi, İtalyanların Trablusgarp'a saldırmaları üzerine Avrupa'da Türkler aleyhinde propaganda yapılmaya başlandı. Saldırgan İtalyanlar mazlum, savunmadaki Türkler ise zalim gösterildi. Osman Nevres, Trablus Savaşı ile ilgili bir belgesel filmin Paris'in ünlü sinemalarından Olimpiya'da oynadığını duydu. Heyecanla filmi seyretmeye koştu. Film başlayınca Osman Nevres yerinde duramadı. Çünkü seyirciler perdede Türk askerlerini görünce yuva alıyor, İtalyan askerlerini alkışlıyorlardı. Osman Nevres dayanamadı ve oturduğu sandalyeyi perdeye fırlattı. Beyaz perde boydan boya yırtıldı. Fransızca ışıkları yakın diye bağırdı. Seyircilerin korku ve şaşkınlık içinde bağırmaları üzerine makinist filmi durdurdu ve ışıklar yandı. Osman Nevres bağırarak şöyle dedi. ''Benim sizlerden ne farkım var? Sorbon Üniversitesi'nde okuyor ve sizin dilinizi konuşuyorum. Ben de Türk'üm. Türkler bu filmde gösterildikleri gibi vahşi ve zalim insanlar değillerdir. Onlar da en az sizin kadar uygardırlar.'' Osman Nevres daha fazla konuşamadı. Birkaç polis salona girdi, gözaltına alındı. Götürüldüğü karakolda şöyle konuştu. ''Ben vatanını seven bir insanın yaptığını yaptım. Fransa hükümeti Osmanlı Devleti aleyhindeki bu kampanyayı durdurmazsa aynı davranışı pişmanlık duymadan tekrar yaparım.'' Bir yıl sonra, tarih 18 Eylül 1920, Büyük Millet Meclisi 1. dönem Dersim Milletvekili Hayri Bey, vatanseverlik duygularıyla Türk bayrağını korumak amacıyla hareket eden İsmail'i meclis gündemine getirdi. Dersim'de bulunan ailesinin zor durumda olduğuna dikkat çekerek, İsmail'in vatanseverlik hissinin ödülü olarak ailesine bir miktar para yardımı yapılmasını ve uğrunda hayatını feda edecek derecede sevdiği bir Türk bayrağının Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilmesini teklif etti. Teklif, Meclis 2. Başkanı tarafından 22 Eylül 1920'de baş vekalete havale edildi. Bakanlar Kurulu talebi uygun buldu. Ayrıca böyle vatansever bir evlat yetiştirdikleri için İsmail'in ailesine teşekkür edilmesi kararı aldı. Bu karar gereğinin yapılması için 31 Ekim 1920'de Dahiliye Vekaletine bildirildi. Şunu sormalıyım, Selahattin Demirtaş Türk bayrağına karşı mı? Erdoğan ve Davutoğlu Demirtaş'a ağır sözlerle yüklendi. İki yıl önce ne kadar farklı konuştuklarını, anayasayı değiştirip Türk adını çıkarmak istediklerini unuttuk mu sanıyorlar? Hatırlatayım, tarih 24 Mart 2013, adını bilmezsiniz, Hilal Kaplan, AKP yandaşı köşe yazarı. PKK ile barışık oldukları o açılım günlerinde bir televizyonda Diyarbakır'daki Nevruz mitinginde Türk bayrağı açılmaması tartışmalarına değinerek Türk bayrağı isminin değişmesi de gündeme gelmeli. Mesela adı Sayın Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi devlet bayrağı olabilir dedi. Çok tepki alınca Türk bayrağının adı değişsin demediğini söyleyerek anayasadaki vatandaşlığın Türklük ekseninde tanımlanmamasının tartışıldığı bir zamanda Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı demeyi daha uygun bulduğumu belirttim dedi. Yandaşların neler dediğine başka örnekler vermeye gerek var mı? Dipnot, işgal döneminde Osmaniye'de Ferda gazetesini çıkaran Mesut Fani vardı. Fransızlar tarafından Osmaniye'de mutasarrıf da yapılmıştı. Gazetesinde şöyle yazıyordu. 400 senedir altında yaşadığımız bayrak denilen o kırmızı paçavradan ne fayda gördünüz? Bugün muazzam bir devletin şanlı bayrağı üzerimizde dalgalanıyor. Budalalık yapmayınız. Bari bundan istifade ederek mesut yaşayalım. Millet demek bir bez parçasına nail olmak demek değildir. Bu hainler yazmakla bitmez. İki yıl önce AKP'lilerin Türkiye'ye yaşattıkları siyasi atmosfer başkaydı. Dönem değişti, ellerinde Türk bayrağıyla bugün Demirtaş'a yüklenip ne nutuklar atıyorlar, neler yazıyorlar. Ne yazık ki bu ülkenin yarısına bu iki yüzlü siyaseti her seferinde yutturuyorlar. Hadi Selahattin Demirtaş'ın Türk bayrağı alerjisini anlayabiliriz. Kimlik siyasetini öyle bir noktaya getirdiler ki Türk adından nefret ediyorlar. Seçim harifesinde ellerinden bayrak düşmese de kimi dinci AKP'lilerin de Türk bayrağı alerjisi yok mu? Yazmalıyım. Bir dönem çok zorladılar. Hep yaptıkları gibi uyduruk adamlara tarih yazdırdılar. Türk bayrağındaki yıldızın beş uçlu olmasının ne de İslam'ın beş şartını simgelemesidir. Öyle olsaydı 1842 yılına kadar yıldız sekiz köşeli olur muydu? Sadece yıldız değil, hilal içinde hurafe anlatıyorlar. Türk bayrağındaki ay ve yıldızı İslamiyet'le ilişkili göstermeye neden ihtiyaç duyuyorlar? Şundan, İslam, insan, bitki, hayvan, gezegen ve benzeri kıyametle yok olacağı düşünülen varlıkların resmedilmesini yasakladı. Dikkat ettiniz mi? Suudi Arabistan gibi Vehhabi ülkelerin bayraklarında bunlar yoktur. Evet, siz bakmayın ellerinde Türk bayrağı sallandırdıklarına. Ellerinden gelse Türk bayrağını da tasarlarlar. Vehhabi Katar bayrağı gibi testere koyarlar. Bu nedenle kimileri Türk bayrağına şaman bayrağı diyor. Dikkat ediniz, bu dinci çevreler al bayrak dememeye çalışır. Öyle ya, kırmızı Arapçadan gelir. Al ise Türkçe'de ateş kültüyle bağlı olduğundan alevden türemiştir. Yani Türk bayrağı esasen kırmızı değil, aldır. Bizde aslen kırmızı kan değil, al kan denmez mi? Yani AKP'li kimi dincilerinde Türk bayrağına alerjisi vardır. Demirtaş Türk bayrağının adına karşı çıkar, dinciler tamamına. Acı olan halkımız bunların farkında bile değildir. Yazalım o halde. Doğum hikayesi, yıl 1744, yer Arap Yarımadası'ndaki Derriye. Suudiler göçmen kabilesiydi, deve yetiştiriyorlardı ve otlu bölge bulmak için Küfe, Musul, Hayber gibi bölgelerde konaklayarak buraya gelmişlerdi. 1446'dan beri Derriye'de yaşıyorlardı. 70 hanelik küçük bir emirlikleri vardı. 1727 yılından itibaren kabile reisi Muhammed bin Suud idi. Bir gün Derriye'ye Suudilerin yaşamlarını kökten değiştirecek bir tanrı misafiri geldi. Geleneksel Arap misafirperverliğine uygun olarak bu gelen kişiyi Abdullah bin Suveylim evinde ağırladı. 42 yaşındaki misafir memleketi Uyeyne'den geliyordu. Uyeyne emiri Muhammed'in kız kardeşiyle de evlendirilmişti. Fakat başta Hazreti Ömer'in kardeşi Şehit Zeyd bin Hattab'a ait türbe olmak üzere mezarları yıktırmak ve ağaçlarını kestirmek isteyince doğduğu yer Uyeyne'den gitmesi istenmişti. Daha önce de verdiği tebliğler rahatsızlık yaratınca Şam ve Musul'dan kovulmuştu. Misafir farklı bir din adamıydı. Hayat Hazreti Muhammed döneminde olduğu gibi yürütülmeli diyordu. İtibarıyla putperestlik dediği evliyalara, türbelere, kandillere, mezarlara karşıydı. Üşenip bir vakit namazı kaçıran kafirdi ve cezası ölümdü. Akla, soruya karşıydı, felsefeye karşıydı. Tasavvufa, sufilere düşmandı. Şiilere, alevilere düşmandı. Duyduklarına şaşıran Abdullah bin Suveylim misafirinin fazla yorulmasını istemediği için yatağını hazırlattı. Kendisi bu esrarengiz misafirin anlattıklarını aktarmak için Suudi emirin evine gitti. Bir gün sonra Derriye emiri Muhammed bin Suud, kardeşleri Muşari ve Süneyye'ni yanına alarak bu gizemli misafiri görmeye gitti. Sahi kimdi bu misafir? Suudilerin hayatını nasıl değiştirecekti? Misafir sahiden gizemli biriydi. Örneğin her gittiği yerde adını değiştiriyordu. Basra'da Abdullah, Bağdat'ta Ahmet, Kürtlerin yaşadığı köylerde Muhammed, Hamedan'da Yusuf'tu. Asıl adı Muhammed bin Abdülvehhab bin Süleyman bin Ali et-Temimi'ydi. 1703-1792. Orta Arabistan Necd bölgesinden Uyeyne kasabasında 1702'de doğmuştu. Ailesi İslam ilimleri konusunda tanınan Âlü Müşerref soyuna mensuptu. Temim kabilesindendiler. Ailesi İslam'ın Hanbeli mezhebine bağlıydı. Dedesi Süleyman bin Ali et-Temimi önde gelen alimlerden biriydi. Babası Abdülvehhab bin Süleyman kadıydı. İlk eğitimini babasından almıştı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e hayrandı. Hocaları Mecmualı Abdullah bin İbrahim ve Şeyh Muhammed Hayat el-Sindi aracılığıyla İbn Teymiye 1263-1328 yoluna girdi. Uyeyne'den kaç yaşında ayrıldı ve nerelere gidip öğrenip gördüğü kesin değil. Mekke, Medine, Şam, Basra, Bağdat, Hamedan ve İsfahan gibi şehirlere gittiği söyleniyordu. Selefi olmuştu. Amaç gerçek yola, yani asr-ı saadete dönmekti. Bunun yolu hariçten İslam düşüncesine karışan yabancı unsurların temizlenmesiydi. Zamanla öğrendiği İbn Teymiye ekolünde değişiklikler yaptı. Görüşlerini 1738'de yazdığı Kitab-ı Tevhid eserinde yazdı. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra İslam'a girmiş tüm yenilikler terk edilmeliydi. İslam'ın yorumunda Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünneti yeterliydi. Ona göre mezhepler ve diğer milletlerin kültürleri, felsefeleri İslam'a girerek homojenliği bozmuştu. Yani felsefeye karşıydı, tasavvufa karşıydı, akla karşıydı. Sadece Şiiliği değil, Sünni mezhepleri de reddediyordu. Sünnileri mühtedi, yani dönme olarak tanımlıyordu. Kendi doktrinlerini kabul etmeyen tüm İslam mezheplerini gayrimüslim görüyordu. El sıkıştılar. Muhammed bin Suud Vehhabilik doktrinini kabul etti. Abdülvehhab dini otorite olacaktı. Muhammed bin Suud siyasi otorite olacaktı. Abdülvehhab ölene kadar bu eş başkanlık sürdü. Ölüm ardından dini ve siyasi iki otorite Suud liderliğinde birleşti. Bugün de bu hala böyledir. Şunu eklemeliyim, Suudilerle el sıkışan Abdülvehhab tek başına değildi, çeşitli bölgelerde müritleri vardı. Bu taraftarlar kendilerini tanımlarken muvahhidin, yani Allah'ın birliğine inananların ya da ehli tevhid, yani birleşme ehli diyordu. Yani Vehhabi bu harekete karşı olanların, muhaliflerin kullandığı bir terimdi. Diğer taraftan bir hareketi kurucusunun adıyla kavramlaştırmak alışılmış durumdu. Bu nedenle Osmanlı batılı araştırmacılar ve seyyahlar bu ismi kullandı. Suudi-Vehhabi ittifakı kan bağıyla da güçlendirildi. Muhammed Suud kızını Abdülvehhab'a verdi. Evet, sonuçta Abdülvehhab dini ekolünü Suudilerin idaresi altında siyasi ve askeri cihatla birleştirmiş oldu. Kuşkusuz birliktelik dinle sınırlı değildi, iktisadi yönü vardı. Bu ittifakın kurulmasında Suudilerin tarımsal ve hayvancılıkla yetersiz kalıp yoksullaşmasının etkisi vardı. Kutsal topraklarda bunlar olurken bu toprakların sahibi Osmanlı ne yapıyordu? Artık askeri fetih başarısı olmayan Osmanlı gerilemişti ve ekonomik çöküşü başlamıştı. Halk yoksulluk içindeyken saray lale devrini yaşıyordu. Osmanlı'nın Arabistan'daki bürokratları ise sadece ceplerini düşünüyordu. Cidde gümrüğü hasılatı padişahların gönderdiği paralar, bedevilerin deve taşımacılığından aldığı ve Cidde limanına ayak basan her hacıdan alınan 3 lira güvenlik parası gibi gelirler kavga nedeniydi. Suudiler bu gelirlere sahip olmak istiyordu. Necd, Anadolu ve Suriye'den gelen tüccarların Arap Yarımadası'nın doğu sahillerine, Basra ve Hürmüz'e ulaşmalarında kullandıkları bir kavşak noktasıydı. Burada Hindistan ve Güney Asya'dan taşınan ipek ve baharat ticareti yapılıyordu. Aynı zamanda burası İran ve Uzak Asya'dan gelen hacıların mola yeriydi. Hac farklı İslam coğrafyasından gelen Müslümanların Osmanlı Sultanı'nın hamiliğini ve hakimiyetini gösteren en önemli semboldü. Yani Hicaz salt bir toprak parçası değildi. Osmanlı egemenliğinin dini yönünün sembolik merkeziydi. Vehhabi-Suudi ittifakının gözü hem buraların rantını almak hem de hac gibi sembolik değeri yüksek bir yeri işgal ederek İslam dünyasında siyasal güç elde etmekti. Abdülvehhab'ın Vehhabi doktrini Arabistan'daki fakir bedevilerin imdadına yetişmişti. Bu yardım karşılıksız değildi. Muhammed Suud kayınpederine aldığı ganimetlerin 1/5'ini verecekti. Kolları sıvadılar. Doğru inancı kabul edinceye kadar herkesle savaşmayı görev bildiler. Yağma yapmaya, kelle kesmeye ve toplu kıyımlar gerçekleştirmeye başladılar. İslam adına savaşma, cihat fikri, bedevilerin yağma ve ganimet toplama alanlarını genişletti. 32. Ayrım Son Sayfa 302.